Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Efendim merhabalar. Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi ilk bölümlerimizde konu aldığımız meselenin finaline bakacağız. Podcast'i Jonathan Hickman'ın X-Men yazarlık döneminin başlangıcıyla bu konuda neler biliyoruz, neler bekleyebiliriz? 2010'lu yıllarda X-Men'de durum neydi? İleride nasıl değişmesini bekleyebiliriz? Bütün bunları konuşarak başlamıştık. Tabii üzerinden de epey bir vakit geçti. Şimdi bu seriler, Jonathan Hickman'ın iki başlangıç serisi House of X ve Powers of Ten finale ulaştı. Ve gerçekten beklentileri, en azından değiştirdikleri şeyler ve kurgu bakımından karşılayan iki seri oldu. Madem bununla başladık, bu konuyu bir etraflıca değerlendirerek devam edelim istedim podcast'te. Birkaç tane temel şeyi söyleyerek başlayayım. Öncelikle eğer bu iki seriyi henüz okumadıysanız ve okumayı düşünüyorsanız bu podcast size göre değil. Çünkü spoiler var mı diye bir soru yok şu anda artık kafamızda bu bölüm için. Bu bölümde soru şu: spoiler'dan başka bir şey var mı? Buradaki hedef kitlem seriyi okumamış olanlar aslında. Hani neler olup bittiğini öğrenmek isteyenler. Veya seriyi okuyup bu serilerin karmaşık yapısı içinde ya şimdi biz bunu okuduk da tam olarak ne oldu arkadaş falan diye düşünen insanlar. Çünkü ben bu podcast'i ve bu konuyla ilgili yazıları yazacağımı da bildiğim için epey bir sayfalarca not alarak okuduğum serileri ve genel bir özet yapmaya çalışacağım. Aslında biraz da ileriyi düşünerek yapıyorum bu podcast'i. Çünkü elbet bir noktada X-Men çizgi romanları okumaya başlayanlar, X-Men'e başlamak isteyenler olacak. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 2010'lu yılların sonrasında X-Men'e başlamak için yeni noktamız bu iki seri olacak. Dolayısıyla belki bugün çok anlamlı değil çünkü konu hala çok taze ama ileride eminim ki birilerinin işine yarayacak bu bilgiler. Birkaç genel konudan daha bahsedelim bunlardan bahsetmişken. Öncelikle dediğim gibi kesinlikle bir sıfır noktasındayız. Kesinlikle bir yeni başlangıç, yeni bir sayfa açıldı X-Men tarihinde. Bu bir reboot değil. Reboot kelimesini çok sık kullanıyoruz çizgi romanlarda, Marvel ve DC'de. Yani New 52'nun DC evreninde yeni bir başlangıç olması gibi X-Men tarihi sıfırdan yazılmaya falan başlanmıyor. Gerçekleşmiş olan, şu ana kadar okumuş olduğunuz pek çok şey devam ediyor. Fakat bir beyaz sayfa açılıyor. Bu da şu demek, çizgi roman terminimiz için bazı şeyler ne yazık ki cevapsız bırakılıyor. Mesela ne var cevapsız bırakılan? Hemen size bir örnek vereyim. Şu anda seriyi açıp okuduğunuzda Cyclops'un Charles Xavier'e oldukça sadık, onun için ölmeyi bile göze alan bir adam olduğunu görüyorsunuz. Oysa Cyclops ve Charles Xavier'ı daha önce bir X-Men çizgi romanında, bir Marvel çizgi romanında yan yana gördüğümüz en önemli sahnelerden birinde, en önemli final sahnesinde Cyclops Charles Xavier'ı öldürüyordu. Yani ne oldu da bunlar barıştı, nasıl bir barışma süreci yaşadı, Cyclops nasıl tekrar onunla birlikte çalışmaya başladı, nasıl ortak bir ideali yeniden paylaştılar, bu konu hiç konuşulmadı mı? Bütün bunlar belli sonuçlar çıkarabildiğimiz ama kesin olarak cevaplanmasına hala ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Dolayısıyla şöyle bir endişe olmasın kafanızda çizgi roman alıp okumaya başladığınızda. Ya ben bunları okuyorum da acaba öncesinde bir şeyler kaçırıyor muyum gibi bir endişeniz olmasın çünkü 2010'lu yıllarda, 2000'li yıllarda X-Men çizgi romanları okuyan insanlar için de bu yeni bir başlangıç. Tabii serinin merkezindeki hikaye ve öğelere baktığınız zaman X-Men tarihinde çok geriye giden şeyler var. Böyle fark etmediğiniz şeyler bile olabilir aslında tarihte yeri olan. Ama bunlar da tabii hepsi çok farklı şekillerde kullanılıyor. Bazılarından bahsedeceğiz zaten şimdi podcast'te. Dolayısıyla ne olup bitiyor yavaş yavaş anlatmaya girişebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir tane bölümümüzün başlığı hatırlarsanız Jonathan Hickman'ın X-Men yazarlık sürecinden ne bekleyebilirizdi? Ve burada bazı beklentileri sizlerle paylaşmıştım ve bunların büyük ölçüde doğru çıktığını söyleyebilirim. Neydi bunlar? Özellikle birden fazla evren alternatif zaman yapısı ve hikayenin birden fazla zamanda geçiyor olması. Geçmiş, gelecek, uzak gelecek vesaire. Bunlar tabii "Vaa işte ne güzel tahmin ettim kardeşim ya" falan. Öyle bir hava atma amacıyla söylemiyorum. Jonathan Hickman'ın yazarlık tarzı bu zaten. Hickman dediğimizde akla gelen şeyler bunlar. Hatta bir spekülasyon yapmıştım o bölümlerde. Belki biraz bundan uzaklaşmak için farklı bir şey tasarlıyor olabilir diye. Ama hayır, yani kendi tarzına, hatta daha da altını çizerek, daha da vurgulayarak sadık kalmış bu serilerde. Şimdi size anlatayım serilerin yapısını. Öncelikle hikaye dediğim gibi birden fazla zamanda geçiyor. Bu zamanlar seri içinde böyle üslü sayılarla ifade ediliyor. X üzeri 0, X üzeri 1, X üzeri 2 ve X üzeri 3 diye. Ben daha basit anlatacağım. Bir geçmiş var. X-Men'in kuruluş yıllarından aldığımız bazı bilgiler var. Bir şimdiki zaman, güncel zaman var ve tabii ki bizim için en önemlisi bu. Bir 100 yıl sonrası var. Bir distopya, mutantlar için karanlık bir gelecek. Bir de çok uzak gelecek var, 1000 yıl sonra. Şimdi bu podcast'te ben şöyle ilerleyeceğim. Malum bizim için en önemlisi şimdiki zaman. Çünkü daha sonra okuyacağımız X-Men çizgi romanları da bu zamanda geçecek. Ve asıl burayı anlamak önemli. Ve burada bir sürü büyük olay var. O yüzden önce bir geçmişteki büyük ortaya çıkan gerçekten bahsedeceğim. Sonra 100 yıl sonrasını ve 1000 yıl sonrasını kısaca değerlendirip tekrar şimdiki zamanda ne oluyor buna döneceğim ve bununla da bitireceğim aslında. Böyle bir yapı olacak. X-Men'in geçmişinden başlayalım. Efendim ne öğreniyoruz X-Men'in geçmişinden? Şunu öğreniyoruz. Moira MacTaggert isimli bir yan karakter var X-Men çizgi romanlarında. Bu 1970'li yılların ortasından beri var olan bir karakter. Çoğu zaman bir destekleyici figür. İşte mutantlar konusunda bir uzman vesaire olarak çıkıyor. Yani Superman çizgi romanlarındaki Lois Lane veya Jimmy Olsen gibi düşünebilirsiniz. Hani süper gücü olmayan destekleyici karakter gibi. Mutantlara karşı çoğu zaman iyi yaklaşan birisi. Normal insanların aksine. Hani korkuyla, nefretle yaklaşan insanlardan bir tanesi değil. Ve en önemli özelliği tabii kendisinin bir mutant olmaması. Pek çok seride kendisini görebilirsiniz. Pek çok X-Men'le alakalı hikayede kendisini görebilirsiniz. Önemli bir karakter. Ve bu seride önemi 100-150 katına falan çıkıyor. Öyle ifade edeyim size. Serinin yayınlanmasından önce bir teaser olarak bir görsel paylaşılıyordu. Charles Xavier'ın kızıl saçlı bir kadının beynini okuduğu bir sahne. Ve sonrasında yaşadığı bir şok vardı ve şey diye paylaşıyordu Marvel bunu. X-Men tarihinin en önemli sahnesi şu ana kadar yaşanmış. Tabii böyle şeyleri biliyorsunuz. Biraz abartmayı seviyorlar. İşte Marvel'ın büyük olaylarına baktığınız zaman evreni kökünden sarsmayan, Marvel evreni bir daha bildiğiniz gibi olmayacak dedirtmeyen bir event hikayesi yok. Ama tabii bir boyutu da abartı oluyor çoğu zaman bunun. Biraz da abartıyorlar reklamını yapmak için. Bu öyle değil. Bu gerçekten her şeyi değiştiren bir hikaye. Şu ortaya çıkıyor Moira ile ilgili olarak. Kendisinin bir mutant olduğu ortaya çıkıyor. Ve mutant gücü reenkarnasyon. Normal mutantlar gibi güçleri ergenlik döneminde falan ortaya çıkmıyor. Çünkü öyle bir gücü yok. Normal bir hayat yaşıyor. Yaşlanıyor, evleniyor, daha da yaşlanıyor. Normal sebeplerle hayatını kaybediyor. Ve kendisini tekrar ana rahminde, anne karnında buluyor. Tekrar doğuyor. Ve bir bebek olarak, bir çocuk olarak doğmasına rağmen bir önceki hayatında yaşadığı her şeyi hatırlıyor. Böyle bir mutant gücü var. Ve bu süreç devam ettikçe, bu hayatlarını yaşadıkça, farklı deneyimler elde ettikçe kendisinin bir mutant olduğunu anlıyor. Fakat bu gerçeği insanlardan saklıyor ve bu gücünün doğasını anlamaya çalışıyor. Yani ben ölüyorum, sonra tekrar bütün hatıralarımla doğuyorum ama ben acaba sadece bir gözlemci miyim? Yoksa bu olaylar üzerinde benim de bir etkim var mı? Yani gerçekliği değiştirebiliyor muyum? Gibi bir durum oluyor. Ve Moira'nın pek çok hayatını takip ediyoruz aslında bu seride. Onun yaşadığı gerçeklikleri takip ediyoruz ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Çok özetliyorum tabii ki 12 sayılık bir çizgi roman serisinde ve 12 sayılık çok detaylı, çok yazı içeren, çok yoğun bir çizgi roman serisinde olanları özetliyorum. Moira şöyle bir X-Men tarihiyle ilgili bilgi veriyor bize. Biliyorsunuz X-Men tarihi zaman yolculuğu hikayeleriyle doludur. Çok eski dönemlerinden beri hep gelecekteki distopik durum, mutantların dışlanması, hapishanelerde yaşamaları, işte hep böyle soykırımlara uğramaları vesaire, farklı paralel evrenlerde, farklı paralel geleceklerde hep bir karamsarlık mesajı olmuştur X-Men çizgi romanlarında. Ve tabii hep bu olumsuz geleceklerin engellenmesi için çalışılmıştır. Yani işte şunu yapalım, gelecek öyle olmasın. Bunu yapalım, gelecek apokalipsin eline düşmesin. Bunu yapalım, gelecekte mutantlar tek tek yok edilmesin gibi pek çok hikaye vardır. Hatta X-Men ana kadrosu içinde, şimdiki zaman içinde bile bu korkunç geleceklerden gelen Bishop gibi mesela, Cable gibi, Rachel Summers gibi karakterler vardır. Moira bize şu mesajı veriyor. Korkunç bir mesaj aslında. Karamsar bir mesaj X-Men'le ilgili. Diyor ki mutantlar her zaman kaybediyor. Ne olursa olsun mutantlar kaybediyor. Çünkü bir sürü hayat yaşıyor. Bu hayatların hepsinde farklı yöntemler deniyor mutantları kurtarmak için. Bir hayatında Xavier'la çalışıyor. Xavier'in rüyasını destekliyor. Yine olmuyor. Bir hayatında Magneto'yla çalışıyor. Onun görüşünü, onun ideallerini destekliyor. Yine olmuyor. Bir hayatta Apokalips'in tarafında çalışıyor. Yine olmuyor. Yani hiçbir şekilde denediği her şeye rağmen mutantların hayatı kurtulmuyor. İki tane olası geleceği bu seride dediğim gibi detaylı olarak görüyoruz. Bir tanesi 100 yıl sonrası. Bu 100 yıl sonrası hikayelerde Nimrod isimli akıllı bir sentinelin mutant avlamak için yaratılmış özel robotların dünyayı kontrol ettiğini görüyoruz ve mutantlarla insanlar arasındaki çekişmeye makinaların da katıldığını ve makinaların insanlar tarafından yaratılmış olmalarına rağmen insanları da geçip asıl güçlü taraf olduklarını görüyoruz. Bu dünyada mutantların sayısı epey azalıyor. Wolverine, Apocalypse vesaire gibi mutantların mücadelesini görüyoruz. Bunlara Mr. Sinister tarafından yaratılan bazı doğal olmayan yollarla hayata geçirilmiş mutantlar destek veriyor. Fakat sonuç olarak yaptıkları planda şuna dayanıyor aslında. Bir şekilde Nimrod'un nasıl yaratıldığını, nasıl ortaya çıktığını öğreniyorlar ve bu bilgiyi Moira'ya verip Moira'yı öldürüyorlar. Çünkü neden? Bir dahaki hayatında Moira zaten bu bilgilere sahip olarak yeniden doğacak. Dolayısıyla bu şekilde bu korkunç geleceği engellemeye çalışıyorlar. Engelliyorlar. O gelecek belki yaşanmıyor. Fakat ondan sonra ne oluyor? Nimrod'un mutant katili bir robot olarak bulunmadığı fakat başka bir şekilde bulunduğu, daha barışçıl bir şekilde bulunduğu farklı bir alternatif gelecek yaratılıyor. Bu gelecekte aslında 1000 yıl sonrasının X-Men'inde gördüğümüze benzer. Burada da makineler değil ama doğal olmayan yollarla geliştirilmiş insanlar büyük rol oynuyor. Ve bunlar kendi gezegenlerini, dünyayı kolektif bir zekayla birleştirmeye çalışıyorlar. Burada Hickman 1000 yıl sonra geçen sahnelerde bize Marvel evrenindeki yapay zekalarla ilgili, Marvel evrenindeki kolektif zekalarla ilgili çok ciddi bilgiler veriyor. Bunların bir skalası var. İşte önce bir makina olarak başlıyor. Sonra bir hive mind. Bu bilim kurgu eserlerinde çok sık çıkan bir konsepttir. Hayva dönüşüyor. Oradan bütün işte gezegeni yavaş yavaş kontrol altına alıyor. Bütün gezegen tek başına bir yapay zeka olarak, bir zeka olarak daha doğrusu işlemeye başlıyor. Ondan sonra o büyüyor, başka bir şeye dönüşüyor, o başka bir şeye dönüşüyor ve sonunda artık kendi zekası galaksilere yayılan ve büyüklüğünden, kendi zekasının büyüklüğünden ve tükettiği enerjiden kendi içine çöküp bir kara delik haline gelene kadar devam eden bir zeka modeli var. Ve Hickman bunun farklı yapılarını iki sayı halinde bize ulaştırıyor. Önce bir yere kadar getiriyor. Sadece bir galaksiye kadar getiriyor. Ondan sonra daha da fazlası olduğunu artık iyice tanrısal boyutlara ulaşan varlıklara kadar götürüyor. Ve bu X-Men'in 1000. yılı olarak okuduğumuz hikayelerde, X üzeri 3 olarak okuduğumuz hikayelerde gezegende kalan canlıların, dünyada kalan canlıların bizim gezegenimizi, dünyayı galaksi boyutunda bir zeka ile birleştirme çabasını görüyoruz ve bu yine bütün gezegendeki organik hayatın sona ermesi anlamına geliyor ve burada da dediğim gibi makineler insanlar değil ama makinelerle birlikte çalışan genetik olarak değiştirilmiş farklı bir insan türü ön plana çıkıyor. Yani yine bu uzak gelecekte de, çok uzak gelecekte de bir şekilde mutantlar ortadan kalkmış oluyor. Yine mutantlar kaybetmiş oluyor. House of X, Powers of X serilerinde başlangıcı yapılan hikaye kurgusu da bununla ilgili. Yavaş yavaş şimdiki zaman hikayesine geliyoruz. Şöyle başlıyor her şey. Moira, o az önce bahsettiğim X-Men tarihinin en önemli sahnesi denilen sahnede Charles Xavier'dan beynini okumasını, zihnini okumasını istiyor. Ve Xavier bunu yaptığı zaman Moira'nın yaşadığı bütün hayatları tek tek deneyimlemiş oluyor. Yani bütün Moira'nın bildiği her şeyi o da öğrenmiş oluyor. Ve mutantları kurtarmak için bir yol düşünmeye başlıyorlar. Burada tabii şöyle de bir önemli detay var. Moira'nın böyle bir gücü var. Çok kritik bilgiler öğrendiği zaman yeniden başlaması için, yeniden sıfırdan başlaması, bir şans elde edebilmesi için öldürüyorlar onu. Kendisi tekrar doğuyor, bütün bu bilgileri paylaşıyor. Fakat hayatlarından bir tanesinde bu döngünün sonsuza kadar sürmeyeceğini öğreniyor. Geleceği görme güçleri olan bir mutant, Moira'nın geleceğinde 10 doğru kararlar verirse 11 hayat gördüğünü söylüyor ve Moira da bu serinin gidişatı içinde sınıra epey bir yaklaşıyor. Dolayısıyla eğer bu durum düzeltilecekse, yani mutantlar bir şekilde kurtulacaksa, artık bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş durumda. Ve yapılan şey de aslında House of X ve Powers of Ten serilerinde gördüğümüz şimdiki zaman kurgusu. Bize şöyle bir yeni gerçeklik, yeni bir mutant gerçekliği tanıtıyor Jonathan Hickman. Moira'nın gizli önderliği ama Charles Xavier'ın asıl ön planda olduğu bir sistem içinde Krakoa ismi verilen ve yine X-Men tarihinden gelen yaşayan bir ada mutantlar için yeni bir ulusa dönüştürüyor. Yeni bir devlete dönüştürülüyor. Ve bütün mutantlar bu devlette yaşaması için davet ediliyor. Şimdi X-Men çok okumuş olan, X-Men'in tarihine vakıf olan dinleyicilerimiz bunun çok klişe bir senaryo olduğunu düşünebilir. Çünkü bunun pek çok örneği var. Bunun Utopya'sı var, bunun daha öncesinde Genosha'sı var vesaire. Bu mutantların bir ülke kurması ve bir ülke olarak birlikte yaşaması meselesi daha önceden işlenmemiş bir mesele değil. Fakat bu boyutta ve bu bilinçle, bu planlamayla işlenmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bu Krakoa kurgusu içinde bütün mutantlar bir şekilde bu yeni ülkeye geliyor ve bunun içinde aklınıza bile gelmeyecek kötü mutantlar vesaire de dahil. Xavier ve Magneto beraber başına çekiyorlar bu mutant ulusunun. Aynı zamanda Apocalypse bile gelip bu projeden gurur duyduğunu söyleyerek katılıyor vesaire. Ve bir şekilde bu sistem içinde yaşamaya başlıyorlar. Anahtar noktalara, kilit noktalara gelelim. Krakoa'nın ilk sayıda tanıtılırken bize gösterilen en önemli boyutu, burada yetişen bir takım çiçeklerin çok önemli ilaçlar yapılmasında kullanılması. Yani Xavier ve diğer mutantlar burada yetişen çiçekleri kullanıyorlar ve insanlara faydalı olacak bir takım ilaçlar geliştiriyorlar. Bunun içinde amansız hastalıkları engelleyen, insan ömrünü 5-10 yıl kadar uzatan, her türlü sorunu çözen, çok güçlü antibiyotik özellikleri olan vesaire vesaire, özetle insan ırkının ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu ilaçlar var. Ve şöyle bir teklif yapıyorlar. Diyorlar ki siz bizi resmi bir ulus olarak tanıyacaksınız. Bize saygı göstereceksiniz. Bizim sınırlarımıza, iç işlerimize karışmayacaksınız. Biz de karşılığında size bu ilaçları vereceğiz. Tabii buradan da anlayacağınız gibi Moira ve Xavier ilişkisinin önemli boyutlarından bir tanesi şu. Bu seride kesinlikle o bildiğiniz iyi niyetli, iyi kalpli, klişe Charles Xavier yok. Moira onunla yaptığı konuşmalarda ve ima edilen o ki birkaç farklı metotla Xavier'ın bu yapısını epey bir bozuyor ve onu daha sert, mutantların hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacak birisine dönüştürüyor. Ve Xavier da bu ilaçları dünyaya duyururken, eskiden olsaydı size bunları hediye olarak verirdim, mutant ve insan dostluğunun bir sembolü olarak verirdim, ama böyle bir dostluğa artık inanmıyorum, dolayısıyla hediye olarak vermiyorum, karşılığında bir şey istiyorum şeklinde bir konuşma yapıyor. Dolayısıyla daha sert ve daha karanlık bir Xavier figürü var. Hatta için içinden başka şeyler de çıkabilir ilerleyen noktalarda. Krakoa bu şekilde dünya ulusları tarafından kabul edilen ve saygı gören bir devlet olarak başlıyor bu seride. Birkaç tane ülke var kabul etmeyen. Tabii Amerika'nın o paradigması içinde olumsuz ülkeler olan İran, işte Kuzey Kore vesaire gibi ülkeler kabul etmiyor. Onlarla ideolojik bir düşman olarak görüyor kendini Krakoa devleti. Aynı zamanda ama örneğin Wakanda gibi Marvel'ın kurmaca ülkelerinden bir tanesi de kabul etmiyor. Çünkü bu ilaçlara ihtiyaçları olmayacak kadar teknolojik olarak gelişmiş durumdalar. Onları da mutantlar düşman olarak görüyor. Bir başka önemli boyutu Krakoa'nın birden fazla yerde aynı anda var olabiliyor ve arada böyle ışınlanarak epey mesafe kat edebiliyorsunuz. Bu da tabii stratejik anlamda mutantların dünyanın pek çok yerine yayıldığı ve bunlar arasında özgürce seyahat edebildiği anlamına geliyor. Bu da yine önemli bir boyut. Ve tabii gelelim şimdi en önemli boyuta. Bu ülke kurulduktan sonra mutant düşmanı bir grup bilim adamının kurmuş olduğu bir fasiliteye, bir karargaha bir saldırı düzenleniyor. Ve buradaki amaç da Moira'nın daha önceki hayatlarında öngördüğü bu Nimrod meselesini ortadan kaldırmak. Ve Cyclops'un liderliğinde bir ekip burayı durdurmaya, bu operasyonu bitirmeye gidiyor. durduruyorlar, başarılı oluyorlar. Ama başarılı olurken hepsi ölüyor. Bu aslında seriyi okurken sizi heyecanlandıracak, aksiyon dozu yüksek sahnelerden bir tanesi. Böyle bir olay yaşanıyor. Daha sonra Krakoa'nın ve Xavier'ın yeni misyonunun, yeni vizyonunun bize kattığı süper bir şey görüyoruz. Harika bir olay bu. Artık mutantlar ölen kişileri istedikleri gibi geri getirebiliyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? 5 kişiden oluşan bir mutant grubu var. Bunların güçleri ortak bir şekilde kullanıldığında işte bir tanesi bir yumurta yaratıyor. Bir tanesi o yumurtanın içinde bir hayat oluşmasını sağlıyor. Bir tanesi o süreci hızlandırıyor. Bir tanesi onlara güçlerini geri veriyor vesaire vesaire. Ve bu şekilde ölen mutantlar birebir olarak yeniden yaratılıyor. Üstelik yeniden yaratılan mutantlar sadece onların klonu, kopyası vesaire olmakla da kalmıyor. Xavier geliştirdiği bir sistemle dünya üzerindeki bütün mutantların zihninin sürekli olarak backup'larını alıyor. Bu işte Jonathan Hickman'ın çok ilham aldığı o B sınıfı bilim kurgulardan epik bir şeye dönüştürdüğü, aslında biraz da komik bir olay ama işin özeti şu. Cyclops öldükten sonra zihninin 5 dakika önceki haliyle tekrar hayata geliyor ve bu X-Men çizgi romanlarında önümüzdeki yıllarda en çok gündeme gelecek olaylardan bir tanesi. Çünkü birisi öldüğü zaman onu aynen aynı şekilde geri getirebiliyorlar. Tabii aynı zamanda yeni mutantlar da yaratabiliyorlar. Burada da Krakoa'nın temel yasaları gündeme geliyor. Krakoa'yı şu anda sevgili dinleyiciler 12 kişilik bir grup yönetiyor. Bu grubun üyelerini sizinle paylaşayım hemen. Tabii temel üçlü olarak Professor Xavier, Magneto ve Apocalypse var. Bunun dışında Mr. Sinister, Exodus ve Mystic üç lideri oluşturuyor. Bunun dışında Storm, Jean Grey ve Nightcrawler X-Men tarafını temsil ediyor. Bir de özellikle bu ilaçların kara borsada dağıtımını sağlayarak gelir elde eden, ki burada da işin siyah beyaz olmadığını ve Xavier'in neler yaptığını görebilirsiniz. Üç tane şüpheli arkadaş var. Bunlar da Hellfire Club'dan gelen kişiler. Sebastian Shaw, Emma Frost ve Red King olarak bilinen ama gerçek kimliğini henüz bilmediğimiz üçüncü bir karakter. Bunların dışında Krakoa, yani adanın kendisi canlı bir ada. O da konseyde yer alıyor ve Cypher isimli bir mutant da onun aslında tercümanı olarak konseyin içinde yer alıyor. Ve bu konsey mutantlarla ilgili bütün kararları veren, Krakoa'yı yöneten meclis, parlamento gibi düşünebilirsiniz. Bunlar işin bir tarafı. Cyclops, Bishop, Gorgon, Magik gibi karakterlerde savaş alanında, ulusun korunması alanında önemli söz sahibi olan ve savaş zamanında full yetkiye sahip olan diğer karakterler. Dolayısıyla böyle bir liderlik kadrosu var ve mutantlar bu gruplar tarafından yönetiliyor. Serilerde gördüğümüz temel noktalardan bir tanesi de Krakoa'nın temel anayasasının oluşması oluyor. Hikaye içinde bir alt kurguda Sabretooth'un işlediği bir takım suçları görüyoruz ve Sabretooth işlediği bu suçlar nedeniyle biraz da örnek olsun diye ağır bir cezaya çarptırılıyor. Onu artık seri içinde kendiniz de okuyabilirsiniz. Yani öyle her şeyi yapabilir artık, biz mutantız, mutantı mutantlar yargılar ama işte biz asla mutantlara zarar vermeyiz gibi bir durum yok. Evet, mutantı mutantlar yargılıyor ama suç işlendiyse cezası da epey ağır oluyor. Nedir temel kurallar? Bir de bundan bahsedelim Krakoa için. Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde X-Men serilerinde büyük rol oynayacak. Temel kural şu: insan öldürmek yasak. Yani insanları öldürmüyorlar asla. Bunun tabii kendimizi korumak için de mi gibi bir ek sorusu var. Ama ilk kural olarak başka insanlara zarar vermemeyi koyuyorlar. Yani aslında o kadar da kötü bir oluşum değil bu Xavier'ın gri bölgelerde gezmesine rağmen. Ama ilk kural bu. İkinci kural, mutantların çoğalması gerekiyor. Bir ırk olarak varlıklarını sürdürmek istedikleri için kendi işlerinde çoğalmaya çalışıyorlar ve bunun da tabii kendi mutantlarını üretebildikleri düşüncesiyle bir arada baktığınızda farklı anlamları olabilir ilerleyen serilerde. Ve üçüncü kural da Krakoa'ya, yani kendilerine bu kadar çok şey veren bu topraklara saygı göstermek gibi bir üçlü kural şeması var. Bunun içinde seride gördüğümüz iki önemli şey şu. Birincisi, diyorlar ki dünyanın neresinde olursa olsun doğan her mutant bir Krakoa vatandaşıdır. Yani burada gerçekten daha önce olanlardan biraz daha iddialı bir mutant ülkesi hikayesi izleyeceğiz. Temeli bu olacak bu hikayenin. Ve bir kural da tabii az önce bahsettiğim gibi bir mutant bir suç işlediğinde bunu yargılamayı da kendi üstlerine alıyorlar. Yani bir mutantı mutantlar yargılar. Bu 5 kural etrafında gelişen bir yer Krakoa. Dediğim gibi anahtar noktaları mutantların istedikleri yerlerde bulunmalarına izin vermeleri, ışınlanarak seyahat edebilmeleri, insanlara çok büyük şifaları olan, büyük iyileştirme güçleri olan çiçekler ve bunlardan üretilen ilaçları satmaları ve tabii ölen mutantları veya diğer mutantları geri getirebilecek bir teknolojiye, bir yapıya ulaşmış olmaları. Aşağı yukarı House of X, Powers of X serilerinde öğrendiğimiz şeyler bunlar. X-Men'in 2020'li yıllara girerken üzerine inşa edilecek kurgusu da temel olarak bu şekilde. Çok kısa bir özet yapayım. Moira MacTaggert karakterinin aslında bir mutant olduğunu ve tekrar tekrar hayatlar yaşadığını öğreniyoruz ve bu hayatların her birisinde mutantların mutlaka kaybettiğini, işlerin mutantlar için mutlaka kötü bittiğini öğreniyoruz. Bu iki olası geleceği görüyoruz kendimiz seri içinde. Bir tanesi makinalar tarafından, Sentinel robotlar ve Nimrod tarafından yönetilen bir gelecek. Bir tanesi de bunların engellendiği, fakat bunların engellenmesine rağmen yapay zeka ve insan işbirliğinin bütün dünyayı devasa bir zeka yapısının içine aldığı ve yine mutantların yok olduğu bir gelecek. Ve tabii bir de şimdiki zaman ve bu geleceklerin engellenme çabası. Şimdi hikaye içinde bunlar aslında bir anlamda finale ulaştırılmış gibi gösteriliyor bu iki gelecek fikri. Ama aynı zamanda bunlardan bazı unsurların devam edeceğine yönelik de sinyaller var ki tahminimce Jonathan Hickman'ın bir hikayesinde zaman yolculuklarının, gelecek hikayelerinin rol oynamaması çok düşük bir ihtimal. Ve tabii dediğim gibi yine anlatırken o yapay zeka sürecini ve skalasını o kadar detaylı bir şekilde anlatıyor ki bu 12 sayı içinde olup bitecek olsa muhtemelen o kadar kelime ve o kadar sayfa ayırmazdı buna diye düşünüyorum. O yüzden muhtemelen o da devam edecek. Ve tabii Krakoa'nın şimdiki zamanı, daha karanlık, daha sert bir Charles Xavier, ona destek olan Magneto, Apocalypse gibi büyük karakterler, kendi mutantlarını üretme projeleri, bunun için Sinister'ın tekrar bu ülkeye kabul edilmesi ve bununla birlikte mutantların ölenleri geri getirebilme gücü, insanlara sattığı ilaçlar, temel olarak House of X ve Powers of X serilerinin yarattığı gerçeklik bu. Bazen Powers of X, bazen Powers of X dedim. Powers of X diye yazılıyor ama asıl doğru okunuşu Powers of X. Tabii ki kimse öyle okumuyor. Herkes Powers of X diye okuyor ama ben doğru olsun diye elimden geleni yaptım da bazen dalgınlığıma gelmiş olabilir. Onun için de ayrıca bir not düşmüş olayım. Güzel bir seri. Bütün bu bilgilere rağmen okumanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi yoğun bir seri. O kadar çok şeyi dışarıda bırakıyorum ki inanamazsınız yani. Bu okuma deneyimini tavsiye ederim sizlere. Biraz okur tercihlerine bağlı tabii. Eğer paralel evrenler, gelecekler, karmaşık hikayeler çok ilginizi çekmiyorsa, atıyorum çizgi romanlarda en çok sevdiğiniz hikayeler sokaklarda geçen, gerçek hayatı yansıtan hikayeler ise hiçbir şey bulamazsınız burada. Ve Jonathan Hickman'ı okurken her zaman buna hazır olmak gerekiyor. Bir de her zaman biraz saçmalık şeyi olması gerekiyor. Yani biraz saçmalığa tolerans gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Özellikle X-Men yazarlığı öncesinde yayınladığı son iş olan Black Monday Murders'ı okuyanlar varsa biraz daha iyi anlayacaktır ne demeye çalıştığımı. Yani mutlaka bir doz saçmalık katıyor işin içine. Yani hem anlattığı hikayeler %100 mantığa zaten oturmayacak hikayeler olduğu için, hem de biraz tarzı bu olduğu için. Ama yine de güncel konular da var bu seride. O da bence önemli bir nokta. Yani yapay zeka konusu güncel bir konu. Irkçılık, bu ırkçılığın X-Men'deki tezahürleri zaten her zaman bu serilerde önemli olması gereken bir konu. Aynı zamanda işte bu insanların farklı şekillerde gelişmesi, işte daha böyle enteresan güncel konulara, transhümanizmlere vesairelere bağlanabilir. Yani bu açılardan da 2020'li yılların temaları aslında karşımıza çıkıyor. Tasarım olarak vesaire baktığınızda da zaten serilerin içinde bunu görüyorsunuz. Hickman çıkış olarak hem yazar hem çizer olan bir isim. Yazar olarak karşımıza çıksa da işin görsel boyutuna da katkıda bulunuyor. Özetle durum bu şekilde. 6'şar sayıdan oluşan 2 seri ama 2 seri olsa da tek bir seri olarak okunması gerekiyor. Mümkün değil ikisini ayrı ayrı okumak bana sorarsanız. House of X ve Powers of X, X-Men'in 2020'li yıllarını bu şekilde şekillendirmiş durumda. çok önemli bir seri olduğunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi o mesajı vermeye çalıştım podcast içinde. Umarım başarılı olmuşumdur. Marvel bu tarz serileri çok abartır normalde. İşte bir daha hiçbir şey bildiğiniz gibi olmayacak. Nasıl bir değişiklik geliyor inanamayacaksınız. Bildiğiniz her şeyi unutun falan. İşte sonra bir karakterin kostümünün logosu sarı değil de kırmızı olur falan. Bu öyle değil ama. Burada yani gerçekten X-Men için yeni bir başlangıç noktası var. Şu ana kadar devam eden X-Men serilerinin artık bittiğini söyleyebiliriz. Yani 2010'lu yılların X-Men Gold'undan, X-Men Blues'undan, All New X-Men'inden, efendime söyleyeyim işte en son okuduğumuz Uncanny X-Men, Astonishing X-Men, bunlardan bir şey artık görmeyeceğiz muhtemelen. Örneğin Astonishing X-Men serisinde Charles Xavier'ın bir geri dönüş hikayesi vardı ölümden. Hiç alakası yok yani bu seride gördüklerimizle. Ufak bağlantılar olur mu? Mutlaka olacaktır. Ama hani buradan başlarsanız öncesini okumadığınız için bir şey kaybetmeyeceksiniz. Ve tabii sonrası için de bu seriler olmadan olmayacak. Buradaki yapıyı okumadan ilerisini anlamanız imkansız olacak. Çünkü bir basit podcast'te bile ne kadar çok bilgiden bahsettik. Bir de üzerine bunun inşa edilecek sürekli olarak. Kaç tane dergi geliyor önümüzdeki süreçte. Ve bu süreçlerde Marvel filmlerindeki gibi olacak biraz. Böyle dalga dalga seriler gelecek. Yani bir dalga seri gelecek, yaşanacak, bitecek. Sonra tekrar bir dalga gelecek. İlk dalga Dawn of X. Sizin bu podcast'i dinlediğiniz hafta başlıyor zaten. Çok uzun bir bölümümüz oldu. Normalde 20 dakikada, 25 dakikada bitirmeye çalışıyorum. Biraz uzattım. Hala benimleyseniz teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Podcast'imize sorularınızı, yorumlarınızı biliyorsunuz gönderebilirsiniz. Altevren.net üzerinde sayfanın en altına inip Altevren Türkçe çizgi roman podcast'ine sorun başlığına tıklamanız yeterli. İster sorunuzu ister yorumunuzu gönderebilirsiniz. Özellikle burada bahsettiğimiz konularla ilgili siz neler düşündünüz? Seriyle ilgili dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Beğendiğiniz şeyler neler? Beğenmediğiniz şeyler neler? Ben çünkü çok yorum yapmamaya çalıştığım bu bölümde. Bunları da paylaşabilirsiniz. Hatta yeteri kadar paylaşmamışsa belki sadece bunun üzerinde bile bir ek bölüm yapabiliriz. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum o noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod